Ayrım 4.
Üsküdar iskelesinde sırtı küfeli hamallar, çoluklu çocuklu kadınlar, üniformalı askerler, avurtları birbirlerine geçmiş Trablusgarp gazileri, Arnavutlar, Çerkesler, yoksul, umutsuz insanlar, Üsküdar çeşmesinin dertli akan suyu, çeşmenin mermer aynalarında taşlaşmış kuşlar, insanlar seslerini içlerine gömmüşler gibi, iskelede bir uğultu var. Talat Bey vapurdan çıkar çıkmaz çeşmenin sol yanından kıvrılarak bayıra saptı. Allah vere de benden önce gelmiş olmasalar. Sokak yukarı doğru tırmandıkça genişliyordu. Küçük bir meydanda çınarın altında durdu. Az ötedeki Musevi okulunun küçük öğrencileri başlarında beyaz takkeleriyle uzun etekli siyahlar içindeki öğretmenlerinin ardından İbranice bir şarkıyı bozuk düzen söyleyerek geçtiler. Yokuş aşağı saptılar. Biraz bekledi, ötelere baktı. Bahar badem çiçekleriyle, kuş sesleriyle geliyordu. Camiye yöneldi. Şadırvanın önünde imam efendiyi görmesiyle imamın ona doğru telaşla seyirtmesi bir oldu. Ah Talat Beyciğim, gözünüz aydın olsun. Muhterem valideniz, zevciniz, biraderiniz beyefendi dün akşam geldiler. Ben evi gösterdim, anahtarı verdim. Sizin bugün olmazsa yarın gelebileceğinizi de söyledim. Maşallah her şeyi yoluna koydular. Komşular da yardım ettiler. Ufak tefek şeyleri de tedarik ettik. Merak buyurmayınız. Hepsi sıhhat afiyetteler. Sağolunuz imam efendi, beni rahatlattınız. Dönüp gitmek istedi. İmam kolunu tuttu. Biraz daha yaklaşarak alçak sesle. Talat Bey oğlum dedi. Sizler okumuş insanlarsınız. Bu ne iştir efendim? Hükümet orduya Alman komutanları istermiş. Bunun ötesinde derler ki doğuda ıslahat için İngiliz subayları memurları gelecekmiş. Deniliyor ki Cavit Bey'in yeniden maliye nazırı olması için baskı varmış. Talat Bey imamın gözlerinin içine dikkatle baktı. Bugünlerde çok dikkatli olmak gerekiyordu. Bundan bir müddet önce de gene böyle yanına sokulan biri, siz Selaniklisiniz demişti. Selanik'teki 3. ordu padişahça bile Arabistan'a gönderilmiş diyorlar. Ne dersiniz? Bunu düşününce iyice tedirgin oldu. Hoca efendi, takdir edersiniz ki bendeniz posta müdürü olarak bu tür cereyanlardan bir haberim. Ben de şimdi sizden duyuyorum. Malum memuriyet, muhacirlik derken kendi işimizde gücümüzdeyiz. Doğru buyurdunuz efendim. Bizimki merah. Allah encamımızı hayırlara tebdil etsin. Amin imam efendi, amin. Ailesinin küçük oğluna kavuşma sevinciyle imamın sözleri üzerine daha fazla durmadı. Gene de içinde belli belirsiz bir şüphe uyanmıştı. Eve ulaştığında kapının önünde eli süpürgeli bir kadın örtüsünü dişlerinin arasına sıkıştırmış merdivenleri yıkıyordu. Talat Bey görünce geri çekildi, arkasını döndü. İçeri girdi. Temizlenmiş camlarda gün ışığı parlıyor, ovulmuş sarartılmış tahtalar Arap sabunu kokuyordu. Kadınların sesleri, çocuk ağlaması, konuşmalar, gülüşmeler. Ağabeyinin sesini tanıdı. Sevinçle yukarı çıktı. Onlar kendisini fark edinceye kadar bekledi. İlk gören küçük oğlu Cahit oldu. Ne kadar büyümüştü. Bambaşka bir çocuk olmuştu sanki. Sonra büyükler onu gördüler. Nihayet kavuşabilmişlerdi. Uzun uzun kucaklaştılar. Kadınlar ağlaşıyordu. Cahit biraz uzak duruyordu. Onu kucakladı. Alnına dökülen düz uzun saçlarını okşadı. Her şeye yoğun bir dikkatle bakan iri gözlerinden öptü. Cahit pencerelerinden kız kulesi görülen bu evde anaokuluna başladı. Okul eve yakındı. Bu Musevi anaokulunda öğrenmeye başladı Fransızcayı. Mutluydu. Babası artık hep onlarlaydı. Nihayet bir memur ailesinin sade, düzenli hayatına kavuşmuşlardı. İşte annesi, ninesi, babaannesi, amcası hepsi eskiden olduğu gibi birlikteydiler. Bir çocuk başka ne isterdi ki? Akşam yemeğinden sonra taşlıktaki büyük masanın etrafında toplanıyorlardı. Kadınlar iç odada namazlarını kılarken erkekler kendi aralarında tartışırlardı. Sonu gelmez çekişmelerdi bunlar. Cahit bu tartışmaların birinde babasının öfkeyle ayağa kalkarak bağırdığını hatırlıyordu. Mahmut Şevket'in cenazesinin arkasında gizli anlaşmalar yapılıyor. Alamanı, Fransızı, İngiliz'i yetmedi. Şimdi de İtalyanlar. Türkçülük bu mu? Orduyu Alamana teslim ediyorlar. Sonra amcası Hüseyin Cahit'in bir yazısını okumuştu. Da babaannesi pek memnun olmuştu. Oh olsundu, kafirler birbirine yesindi. Ümmeti Muhammed'i Allah korurdu. Oysa Osmanlı-Alman ittifakı o hafta imzalanmıştı. Sonraki günlerde Cahit babasının dairesinin yanındaki Selimi kışlasında toplanmış erkekler görmüştü. 20'den 45'e kadar her çağdan. 3 günlük yiyecekle şubelere başvurmaları buyurulmaktaydı. Günler geçtikçe kalabalık eksilmiyor, artıyordu. Ninesiyle iskeleye indikleri günlerde artık onları sefil, perişan halde duvar diplerinde, cami avlularında bekler görüyorlardı. O yılın bol mahsulünü kaldıracak, dolgun başaklardan tozlu taze somunlar üretecek insanlar. Üsküdar'ın sokaklarında bir dilim ekmeğe muhtaç edilmişti. Enver Paşa'nın Almancı olduğu söyleniyordu. Bu gezintilerin birinden döndüklerinde babasını evde buldular. Kupsuz fincanından acı kahvesini içiyordu. Ayaktaydı. Fotinleriyle halının üzerinde öfkeli öfkeli gidip geliyordu. Harp patlamıştı. Cahit bu patlamanın nerede olduğunu merak etti. Ama evde öyle kederli bir hal vardı ki sormaya cesaret edemedi. Savaş babasını yeni görevlere koşturmuştu. Artık Beşiktaş'ta oturacaklardı. Çünkü Talat Bey müfettiş olmuştu. Onu Yıldız'da bir Fransız okuluna verdiler. Yokuşa yan yana sıralanmış kara eşya ahşap evlerin birinde oturuyorlardı. Penceresinden Kız Kulesi'ni seyrettiği eski evlerini özlüyordu. Bir gece kendiliğinden uyandı. Odası cehennem gibi sıcaktı. Camlar patlıyor, duman boğazını yakıyordu. Yatağından fırladı. Kapıyı açıp dışarı çıkmak istedi. Başaramadı. Alev almış pervazlar önüne, arkasına düşüyordu. Bütün mahalle tutuşmuş yanıyordu. İleride Yıldız Sarayı. Korudan kanatları tutuşmuş kuşların çığlıkları duyuluyordu. İnsanlar oradan oraya koşturuyor, çocuklar ağlıyor, kadınlar haykırıyordu. Güneş doğarken yangının hızı kesildi. Cahit kendini ninesinin kollarında buldu. Kurtardıkları birkaç parça eşya ile sokakta kalmışlardı. Kederle bekleşiyorlardı. Annesi çömeldiği yerden doğruldu. Haydi dedi, bundan sonrasına bakalım. İlk kez ninesinden babaannesinden önce karar verip bildiriyordu. Yüzündeki bütün kanı çekilmişti. Elindeki kocaman saplı demir anahtarı yarısı yanmış ahşap kapının önünde hala tütmekte olan ateşe attı. Sonra bir yükten kurtulmuşçasına hafiflemiş bir sesle ''Haydi kalkın, ıhlamura inip su muhallebesi yiyelim.'' Öyle yaptılar. Cahit bunu çok iyi hatırlıyor. Hatta gül suyu kokan pembe cam kasenin dibindeki Vers Fransa yazısını bile. Sonraları çok düşünmüştü o gece neden babası yoktu yanlarında. Ama bunu amcasına bile sormadı. Sonra Süleymaniye'de bir ev buldular. Harbiye Nezaretine değil de Süleymaniye Camisi'ne bakan sokakta. Memurların, küçük esnafların oturduğu akşamın erkenden indiği bu sokakta insanlar şehitlerin matemini tutarak adeta fısıldaşarak yaşıyorlardı. Oysa birkaç adım ötedeki nezarette Selanikli bir tüccarın oğlu iktisat muallimi Cavit Bey onların fukaralığını ancak serbest ticaretle yabancı sermayeyle yeneceğini söylüyordu. Harbiye Nezaretinin sırmalı perdeler, kırmızı koltuklar, halılarla kaplı odalarında fikirler güz yaprakları gibi uçuşuyordu. Her şeyin fiyatı artıyor diyordu babaannesi. Allah fakirin fukaranın yardımcısı olsun. Öte yandan savaş kimilerini zengin ediyordu. Bir yandan Kara Kemal'in kooperatifleri, bir yandan bir yıl içerisinde kurulan 17 anonim şirkette ihtiyaççıların artan payları, İtibar-ı Milli Bankası'nın kuruluş haberleri, vagon tahsisi zenginleri. Cepheye mühimmat taşıyan demir yollarından bir tek vagonun bile birilerinin ticari emtiasına ayrılması, kara borsanın kol gezdiği kentte çil çil paralar kazandırıyordu. Oysa cephede tek bir merminin bile bedeli nice candı. Avrupa borsalarında tahvillerin fiyatı şehitlerin kanlarını emdikçe artıyordu. Cahit Süleymaniye'de bir düğün hatırlıyor. Mahalle arasında dar bir sokağa birkaç masa kurulmuştu. Bir iki soluk sarı ampulün cılız ışığında yaşlıca bir adam ut çalıyor, kısık hüzünlü sesiyle şarkılar söylüyordu. Rakı içen erkeklerin ara sıra mırıldanarak katıldığı, insanın içini acıtan şarkılar. Kadınların toplandığı odada annesinin elini sıkı sıkıya tutmuştu. Gelinin sürmeli gözlerini hatırlıyor. Birkaç sap gelin telini çocuk yüzünün bir yanından sarkıtmışlardı. Ellerini öptü kadınların. Küçük gelinle birlikte onlar da ağlıyorlardı. Damat subaydı zahir. Şayak pantolonlu. Asker ceketi apoletliydi. İki günlüğüne cepheden izinli geldi dediler. Sonra ut çalan adam Türkiye'ye geçti. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Kadınlardan bazıları ağlarken hıçkırıklarını tutamıyorlardı. Cahit koştu. Pencereden sarı soluk ampullerin altında rakı içen adamlara baktı. Ut çalan adam hem ağlıyor hem söylüyordu. Eve geldiklerinde annesi, zavallı kızcağıza bir tül duvak bile koymamışlar. Duvağı patiskadandı dedi. Ninesi, a kızım bu kıtlıkta nereden bulsunlar tülü, krepi? Babaannesi her zamanki gibi tersini vermişti. Şuhada, kanı kafirleri boğarken düğün dernekte neyin nesiymiş diyordu. Evlerin artık eski neşesi yoktu. Matem onların mutlu sofralarına kadar ulaşmıştı. Cahit İstanbul Sultanesi'ne gidiyordu. O gün eve sevinçle gelmişti. Gramerden âlâ aldığını söyledi evdekilere. Kadınlar sevindiler. Amcası dışarı çıkmak üzereydi. Yarı şaka yarı ciddi ensesine vurdu. Bırak canım sen de iki mısra ezberleyemedin. Doğru söylüyordu. Amcasının yineleyip durduğu bir dörtlüktü bu. Günlerdir bir türlü ezberleyemiyordu. Ama o anda birden ağrına gitti. İsyanla bağırdı. Söyle, söyle şimdi burada ezberleyeceğim işte. Amcası diline doladığı dörtlüğü çabucak okudu. Sonra bir kez de ağır ağır tekrarladı. Yıllarca, asırlarca süren uykudan uyan artık. Silkin de muhitindeki zulmetleri yak yık. Bir baksana gökler uyanık, yer uyanıktır. Dünya uyanıkken uyumak maskaralıktır. Cahit bir çırpıda bütün dörtlüğü okudu. Bitince derin bir soluk aldı. Amcası şaşırmıştı. Bravo, nasıl oldu bu? Basit dedi Cahit. Sen okurken sayı saydım. Çift sayılara denk gelen sözleri aklımda tuttum. Ötekiler de böylece zihnimde kaldı. Amcası bir şaplak daha attı. Yalancı seni, gizlice ezberledim desene. Ertesi gün ninesi onu gezmeye götürdü. Sübeyde Hanım'ın sakızlı lokumlarından, tarçınlı kurabiyelerinden yedi. Gül suyu şerbetinden içti. Sonra yaşlı iki kadın baş başa fısıldayarak konuştular. Bir ara Zübeyde Hanım, Cahit dedi, ninen diyor ki, ulumu diniyede pek muvaffakmışsın. Söyle bakalım, Hak Teala'nın varlığını nasıl biliriz? Cahit elindeki misketlerden birini taze kurabiyenin üzerine iyice bastırdı. Diyelim ki misket Allah'tır. Kadınlar bir ağızdan tövbe tövbe dediler. Cahit misketi çekti. Kurabiyenin üzerine küçük bir çukur kalmıştı. Onu parmağıyla gösterdi. İşte dedi, şu çukur varsa miskette var demektir. Ama çukur kurabiyenin üzerinde değil de. Yaşlı kadınlar gülüştüler. Çocuk işte dediler. Evden çıkarlarken akşam oluyordu. Sabırsızlıkla ninesine sordu. O çerçevedeki sırmalı paşa kim? Paşa değil. Kim öyleyse? Oğlu. Peki paşa mı? Ne bileyim oğlum. Haydi yürü, akşam oluyor. Birkaç ay sonra Tanin gazetesinde aynı resmi gördüm. İki yanında devleti âli sancakları vardı. Altında Çanakkale kahramanı Miralay Mustafa Kemal Cenapları yazıyordu. Okulda marşlar söylüyorlardı. Osmanlılarız, can veririz, şan alırız biz. Tuna nehri akmam diyor. Bu ikincisini yıllar sonra bir kez daha duyacaktı öğrencilerin ağzından. Bu kez gizlice ıslıkla söylenecekti. Büyük kentlerin ilk yaz sokaklarında. Sınıfa yeni gelen arkadaşları ince uzun sessiz biriydi. Az konuşuyordu. O gün babasının şehit düştüğünü, bu nedenle daimi yatılı olduğunu söylediler. İçinde birden bir tel koptu. Babası neredeydi? Kaç gecedir neden gelmiyordu? Bunu ancak şimdi fark edebilmişti. Ev o kadar kalabalıktı, babasını o kadar az görüyordu ki. Gözleri doldu birden. Tarifsiz bir özlemle içi yandı. Zilin bir an önce çalmasını istiyordu. Matematik hocası kara tahtada rakamlar yazıp duruyordu. Bir yerde yanlış yaptı. Ama yazmayı sürdürüyordu. Canı sıkıldı, boş verdi. Basit bir yanlıştı. Kimse sesini çıkarmadığına göre herhalde herkes görmüş olmalıydı. O sırada zil çaldı. Çantasını kaptı, herkesten önce fırladı. Sınıf mümessili Tahir arkasından bağırıyordu. Hey bakın bakın, Cahit de koşabiliyormuş. Çocuklar gülüşüyorlardı. Caminin içinden geçti, kestirmeden eve ulaştı. Belki babası gelmiştir bile, kapıyı çaldı. Açılmasını beklemeden yumruklamaya başladı. Babaannesinin kalın otoriter sesi duyuluyordu. Aldırmadı, yumruklamayı sürdürdü. Sonunda kapı açıldı. Annesi merakla omuzlarından yakaladı. Ne oluyor, ne var, neden bu kadar koştun? Bak ter içindesin, sana her zaman o sokak çocuklarıyla oynama demiyor muyuz? Babam, babam geldi mi? Annesinin yüzü birden değişti. Hayır, söyledim ya, babanın çok işi var, teftişte. Nerede teftişte? Ne bilirim canım, ama sen üzülme, yakında gelecek. Küçük çocuk annesinin bacaklarına sarıldı. Hıçkırarak ağlamaya başladı. Omuzları sarsıla sarsıla ağlıyordu. Biliyorum, biliyorum, babam şehit düştü. Benden gizliyorsun, ondan eve gelmiyor. Siz yalancısınız, yalancı. Babamı istiyorum ben, babamı. Annesi de gözyaşları içindeydi. Oğlunu kucakladı. Önünde diz çöktü. Gözlerinin yüzünü elleriyle kuruladı. Cahit sus, biraz dinle beni. Şimdi sana söyleyeceklerimi kimseyle konuşmayacaksın. Artık çocuk değilsin. Bak, koca delikanlı oldun. Babaanneni bile söylemeyeceksin. Anladın mı? Çocuk başını salladı. Göğsü hala inip inip kalkıyor. İçini çektikçe omuzları sarsılıyordu. Annesi dizleri üzerine çöktü. Yüzünü avuçlarına aldı. Dikkatle gözlerinin içine bakarak sordu. Mustafa Kemal kimdir biliyorsun değil mi? Evet, Zübeyde Hanım teyzenin oğlu. Akaretler'de oturuyorlar. Bana sakızlı lokum, acı badem kurabiyeleri verir. Tamam, işte o babanı yanına çağırdım. Baban Ankara'da yavrum. Ama sus, sakın kimseye bir şey söyleme. Bak artık çocuk değilsin. Anladın mı? Evet, anlamıştım. İçini endişeli bir sevinç doldurdum. Demek babası da kuvvacı olmuştu. Bunu anlıyordum. Tam olarak ne demekti bu? Bunu kavrayamıyordum. Yani artık hiç gelmeyecek mi? Hayır yavrum, üzülme. Biz ona gideceğiz. Ne zaman? Bunu ben de bilmiyorum. O zaman hemen gidelim, hemen. Cahit, ne dedim sana? Bu ikimizin arasında sır. Unutma, bak amcan da asker. Bu ikimizin arasında. Evin erkeği artık sensin. Sır tutmayı öğrenmelisin. Ama bu sırrı ifşa edersen babana, bana, ninene, hepimize, herkese kötülük edersin. Şimdi söz ver bana. Çocuk başını kararlılıkla salladı. Bu söz verişle sanki bir yaş büyümüştü. Peki, haydi git şimdi, elini yüzünü yıka. Unutma, kimseye söylemek yok. O daha yukarı çıkmadan babaannesi merdivenin başında belirdi. Uzun siyah entarisi içinde daha da şişman görünüyordu. 33'lük tespihi elindeydi. Sertçe çıkıştı. Ne tutuyorsun çocuğu bu ayazda? Haydi gelsenize, şu gazetayı oku bana. Yukarı çıktılar. Annesi Arap harfleriyle basılmış gazeteyi eline aldı. Ali Kemal'in Payam-ı Sabah'taki yazısını kaldığı yerden okumaya devam etti. Mustafa Kemal Paşa Anadolu'da milli bir hareket yaratmaya çalışıyor. Anadolu'da ne kalmıştır ki mukavemet teşkili kabil olsun? Yurtsever olan manda olmayı kabul etmelidir. Bu serseriler hakkında derhal karar verilmeli, uygulanmalıdır. İdam, idam, idam. Annesinin sesi titremeye başlamıştı. Devam etti. Mustafa Kemal ve yandaşları hak ettikleri cezayı bulacaklardır. Annesi okumayı kesti. Gazeteyi öfkeyle buruşturdu. Babaanneye döndü. Bundan sonra gazetenizi kendiniz okuyunuz dedi. Sustular. Babaanne ağır ağır yerinden kalktı. Canım, ben ne anlarım siyasetten. Dün Maçka Parkı'ndan geçerken dağıtıyorlardı. Bir tane de ben aldım. Kimse yanıt vermedi. Yaşlı kadın seccadesini serdi, namaza durdu. Eğilip durdukça, doğruldukça göz ucuyla gelinine bakıyordu. Af diler gibiydi. O akşam eve gelen konuğu kimse önemsemedi. Babasının mahiyetinde çalışan biriydi. Kastamonu'dan leblebi, ceviz, helva getirmişti. Sepetin dibindeki iki satır yazıyı Cahit görmedi. Annesi kağıda bir muska gibi katladı. Küçük el çantasının astarı arasına soktu.